Ayrım 12. Kızılderili ve Çingene. Susan McBridge. Sayfa 163. Abby ne zaman çiftliğe gelse ilk gece hep etkileyici rüyalar görürdü. Bu sefer de farklı olmadı. Verandadaki salıncakta yavaş yavaş öne arkaya sallanıyor, kocaman olmuş karnına kollarını sarmış halde kafasından uydurduğu bir şarkıyı mırıldanıyordu. İçinde büyüyen bebeğin kız olduğunu biliyordu. Pembe kurdeleler ve bale pabuçları düşündükçe içi sevinçle doluyordu. Sen de sülalemizin güçlü kadınlarından biri olacaksın diye fısıldadı. Göğüs kafesini itekleyen minik ayakların olduğu yeri okşadı. Nereye gidersen git, evinin yolunu yeniden bulacaksın. Ne kadar saçma olursa olsun masallara inanacaksın. Bebek onaylar gibi bir tekme atınca Abby güldü. Salıncaktan kalkıp karnını tutarak beyaz çitlere doğru gitti. Oradan kırmızı ahırı ve ceviz koruluğunu görebiliyordu. Kuşlar havalanıp gökyüzünde yavaş yavaş süzülen bulutlara doğru uçtular. Abby çitlere yaslanırken rüzgar saçlarını savurdu. Limon otu kokusu yüzüne çarptı. Bebek birden şiddetle tekmelemeye başladı. Kartala benzeyen bir kuş hızla ona doğru uçmaya başladı. Kuş korulukta kaybolmadan hemen önce Abby kuşun sarı gözlerini gördü. Gök gürlemeye, yer sarsılmaya başladı. Bulutlar kararmış, güneş kaybolmuştu. Ateşin üstüne su dökmüşler gibi simsiyah dumanlar yükseliyor, şimşekler çakıyordu. Şiddetli bir sağanak başladı ve Abby bebeğine fısıldamaya başladı. Sadece fırtına çıktı bebeğim, sana bir zarar gelmeyecek. Burada güvendeyiz. Bebeği kadar kendini de rahatlatmaya çalışıyordu. Yağmur o kadar şiddetlenmişti ki Abby çitlerin ötesini göremez hale geldi. Birinin Abigail diye seslendiğini duydu. Buraya gel. Ama yağmurdan bir şey göremiyor, çatıya vuran yağmur damlalarının çıkardığı gürültü yüzünden sesin nereden geldiğini de anlayamıyordu. Sonra birden her şey kesildi, aniden. Kara bulutlar dağıldı, gökyüzü parlak bir mavi oldu. Karnındaki bebek sakinleşirken Abby çitlerin ötesinde koruluğu basan sisin içinden birinin çıktığını gördü. Abby'ye doğru gelirken el sallayan adamın üstüne güneş doğmuştu. Abby ona doğru koşmak istedi ama yapamadı. Bacaklarını hareket ettiremiyordu. Adam ona doğru yürüyor gibiydi ama yaklaşmıyordu. Aralarında çok mesafe vardı. Abby onun yüzünü seçemiyordu. Baba diyerek seslendi ağlayarak. Yanaklarından yağan yağmurdan ziyade yaşlar süzülüyordu. Baba, güm güm güm. Gretchen Brink, içeride misin? Gürültüler, sesler duyunca boğazı düğümlenmiş bir halde uyandı. Gözlerini açtı, ağlıyordu. Bir süre kımıldamadan yattı. Sakinleşmeye, rüyasını hatırlamaya çalıştı. Ama çabaladıkça rüya ondan uzaklaşıyordu. Aklında tek şey kalmıştı. İçinde büyüyen, hareket edip tekmeler atan minik bir kız çocuğu. Örtünün altından karnına uzandı. Yavaşça dokundu. Henüz dışarıdan bir şey belli olmuyordu ama yakında kendini göstermeye başlardı. Herkesten önce Nate fark ederdi. Vücudunu onun kadar iyi biliyordu çünkü. Ona ne zaman söyleyecekti? Seni ondan saklamak doğru olmaz dedi Abby. Hücrelerden ve minicik bir kalpten ibaret olan çocuğuna. Sen de basıpasız büyüme. Yavaşça kalktı. Yatığı olduğu gibi bırakıp pijamalarını çıkardı. Dünkü kotunun üstüne beyaz bir kazak giydi. Ayaklarını sürüye sürüye üst kattaki banyoya girdi. Kızarmış gözlerini kısıp aynada uzun uzun kendine baktı. Dişlerini fırçaladı, saç bandını taktı. Aşağı inerken adımları hızlanmıştı. Oturma odasındaki adamı fırtınadan hemen sonra nasıl da ortaya çıkıverdiğini, babasının geri gelmiş olabileceğini düşünüp duruyordu. Adamın artık bir şeyler hatırlamaya başlamasını umuyordu. Belki de kim olduğunu biliyordu artık. Böylece her şey de çözülmüş olacaktı. Oturma odasına girdi. Günaydın diye seslendi. İçeride kimse yoktu. Örtü güzelce katlanmış, kanepenin sırtına konmuştu. Yoksa adama bir şey mi oldu? Abby'nin kalbi hızla atmaya başladı. Gecenin bir yarısında bir daha dönmemek üzere kaybolup gitmiş miydi yoksa? Yoksa unuttuğu o rüyanın bir parçası mıydı? Mutfağa koştu. Trudy ile beni kahvaltı ediyorlardı. Yağda yumurtanın kokusunu duyunca Abby'nin karnı guruldadı. Nerede o? Endişesini belli etmemeye çalışıyordu. Gitmedi değil mi? Sonra aklına çok daha korkunç bir düşünce geldi. Ne de olsa çiftliğe vardığında bitmiş vaziyetteydi. Her şey olabilirdi. Hayal görmedim değil mi? Abby dedi teyzeleri bir ağızdan. Ama lafı kapan Benny oldu. Hayal falan görmedin. Nerede o zaman? Abby'nin ağzı endişenin o metalik tadıyla buruldu. İyi mi? Elbette. Gretchen sabaha kadar başında bekledi. Anaç tavuklar gibi. Şu anda da onun yanında dedi Trudy. Ellerini silkeledi. Rahat ol canım benim. Gözeneklerinden bile endişe sızıyor. Sana da bebeğe de iyi gelmez bak. Abby rahatladı. Başı dönüyor. Yani ölmedi. Sağlığı yerinde öyle mi? Daha da iyisi banyo yaptı dedi Trudy. Çok şükür diye iç geçirdi Abby. Kazağının kollarını sıvadı. Sam olup olmadığını öğrenemeden gider diye çok korkuyordum. Tatlım bir nefes al. Rahatla bakalım dedi Trudy. Adam pat diye ortaya çıktığından beri her kafadan bir ses çıkıyor. Belki de hiç sonu olmayan bir masalın mutlu sonuna bitmesini bekliyoruz. Ama olmayan bir şeyi var edemeyiz dedi Benny. Çok mantıklıydı tabii. Abby son günlerde pek mantıklı davranamıyordu. Doğru tabii dedi. Ama bu masalın mutlu sonlu bitmesini istemekten vazgeçmemişti. Sam değilse değildir. Dilek tutarak onu Sam'e dönüştüremeyiz ya. Teyzeleri pırıl pırıl gülümseyerek ona baktılar. Abby küçükken de yaptığı en ufak şeyde bile ona böyle gülümserlerdi. Evet Epps, kulakları ne kadar hassas. Kardinal kuşu bu. Aferin sana. Evet, hanım eli asması. Dünyanın en hoş kokulu bitkisi. Ama kuşların ve bitkilerin isimlerini öğrenmek kolaydı. Hanım eli hep hanım eli, kardinal kuşu hep kardinal kuşu olarak kalacaktı. Hayattaki diğer şeyler o kadar da kolay tanımlanamıyordu. Lincoln Park galerisinde sattığı sanat eserleri gibi mesela. Bir eserin iyi ya da kötü oluşu tamamen görece bir kavramdı. Bir patronu çok beğenirken bir diğeri nefret edebilirdi. Peki ya aşk? Ne ile aralarında sorunlar çıkmasına yol açan şu mesele, Abby aşkın kendisi için ne ifade ettiğini biliyordu. Bağlılık ve geleceğe dair verilen sözler. Ama anlaşılan aşk, Nate'e bambaşka şeyler ifade ediyordu. Ama doğru olan her şey kanıtıyla beraber gelmiyordu. Onlara sadece inanmak gerekiyordu. Abigail, iyi misin sen? Dişlerini gıcırdatıyorsun. Beyni kafasını bir kuş gibi dikmiş dinliyordu. Abby derin bir nefes alıp gevşemeye çalıştı. İyiyim ben gerçekten. Kahvaltı edecek misin dedi Trudy. Kalkıp peçetesini masaya bıraktı. Kahve içemezsin değil mi? Kafein ufaklığa iyi gelmez. Yumurtalı tostla meyve suyu yapayım sana. Unutma artık iki kişilik yiyeceksin. Biraz tost yiyebilirim belki. Yiyecek fikri midesini bulandırmıştı. Şu anda tek lokma bile yiyecek halde değilim. Sabah bulantıların mı var dedi beni bilmiş bilmiş gülümseyerek. Biraz. Ya Trudy elini havada savurarak Abby'ye doğru gitti. Annenin de vardı hem de aylarca. Yeğeninin karşısında durunca tahtaların gıcırtısı kesildi. Trudy onun kolunu yavaşça okşadı. Bulantıları geçince de tuhaf bir şekilde fıstık ezmesi, köy peyniri ve portakalı aşarmaya başladı. Bir de kızarmış tavuk diye lafa girdi beni. Haftalarca her akşam yemeğinde tavuk yemişti. Bütün eve koku sinmişti. Ya patates püresi diye devam etti Trudy. Yetiştiremiyorduk vallahi. Tüm bu konuşmalar Abby'nin içini kaldırdı. Midesi ağzına gelmişti. Kusura bakmayın diyerek verandanın kapısına koştu. Üstüne bir yağmurluk geçirip bahçe terliklerini giydi. Sabahın serinliğine bıraktı kendini. Kapıyı çarpıp verandaya çıktı. Bulantısını geçirmek için yutkunmaya başladı. Ellerini dizlerine koyup eğildi. Biraz bekledi. Sonra da doğrulup verandanın trabzanına yaslandı. Ahıra baktı. Tam bu sırada annesinin sesini duydu. Yanında bir adamla köşeyi dönmüş geliyorlardı. Sen onu merak etme diyordu Gretchen. Köpek gibi havlar ama ısırmaz. Benim kötü biri olduğumu sanıyor değil mi? O herkesi kötü sanır. Abby seslerin geldiği tarafa doğru gitti. Sabahın sessizliğinde ayağındaki terliklerin takırtısı duyuldu. Gretchen başını kaldırıp baktı. Üstünde hala geceliğiyle hırkası vardı. Lastik çizmelerle pek hoş olmayan bir kombinasyon olmamıştı doğrusu. ''Uyanmışsın'' dedi annesi. Ağarmış saçlarını kulaklarının arkasına attı. ''Kahvaltı ettin mi?'' Miden pek iyi değil. Abby gidip annesinin yanağına bir öpücük kondurdu. Sonra dönüp verandadaki salıncakta oturan adama baktı. ''Merhaba'' dedi. ''Ben Abby, annemin Chicagolu haylaz kızı.'' ''Merhaba Chicagolu Abby'' diye başını salladı adam. Kollarını salıncağın kalığına atmış, hafif hafif sallanıyordu. Biz de annenle Şerif'i konuşuyorduk. Az önce buradaydı. Annenin evine yabancı birini almasından hiç hoşlanmamış. Frank değil bir anneme aşıktı dedi Abby. Çünkü gerçek buydu. Buralarda erkeklerin dolaşmasına sinir olur. Epps, Gretchen kıpkırmızı olmuştu. Bir yandan da gülüyordu. Kelepçeyi takıp götürmediğine şükretmem gerek o zaman. Salıncağın zincirleri gıcır gıcır öterken adam sallanmaya devam etti. Çıkan ses insana huzur veriyordu. Ne garip, annesiyle beraber geçirdikleri bahar ve yaz akşamlarını hatırlamıştı. Akşam yemeğinden sonra tıka basa doğmuş bir halde salıncakta sallanırlar. Güneşin batışını alacakaranlıkta ışıklar saçarak uçuran ateş böceklerini seyrederlerdi. Ey bilsem de yanımızda olsaydı keşke diye düşünürdü hep. Zamanı geri döndürebilse bile bir şey değişmeyecekti. Daha iyi görünüyorsun dedi. Adama yaklaşıp fark ettirmemeye çalışarak yüzüne baktı. İyi misin? İyisin herhalde. Kendine gelmişsin. Alnındaki çürük de geçiyor. Mosmor değil dünkü gibi. Evet iyiyim. Sadece kafam karışık biraz. Gözlerini kısarak AB'ye baktı adam. Sanki o da AB'yi bir yerlerden çıkarır gibiydi. Doğrudur. Kasırgayla savrulmak insanın kafasını allak bullak eder herhalde. Daha önce başına gelmeseydi tabii. Kasırga çobanı yaptın sen de beni. Adam hafifçe gülümsedi. Kim bilir, Abby onun bakışlarının ağırlığını üstünde hissediyordu. Sırtı ürperdi. Kollarını gövdesine sardı. Gökyüzüyle konuşup yağmur yağdıran adamın masallarını dinlerdim çocukken. Öyle mi? Adam Gretchen'a bakınca o da açıklama gereği duydu. Abby'nin büyük dedesi büyücü gibi bir şeydi. Aslında Abby'nin demek istediği o değildi. Gretchen anlamıştı ama annesinin gerçekleri çarpışmada üstüne yoktu. Bazen insanları huzursuz etmektense duymak istediklerini söylemek daha hayırlıdır diye savunurdu kendini. Abby'nin daha fazla ileri gitmesinden korkan Gretchen havalardan geçen yazın nasıl kurak geçtiğinden bahsetmeye başladı. Üşüyor mu, karnı aç mı diye sordu adama. Çoraplar tam gelmiş miydi, gömlek çok mu bol olmuştu, dikkat dağıtmak istiyor. Bu adamın Sam Winston olup olmadığı sorusunu unutturmaya çalışıyordu. Abby teslim olmuş gibi iç geçirerek hasır sandalyeye çöktü. Adamın yüzüne bakıyor, bir ipucu ondan kendisine geçmiş olabilecek, eski fotoğraflarda fark edemeyebileceği bir şey arıyordu. Kafasını dikmesi, burnunu kaşıması gibi şeyler. Yıkanıp temizlenmiş, sakalını kesmişti ama saçları duruyordu, uzun ve dağınık olarak. Ağız ve göz kenarlarında derin çizgiler vardı. Bu da onu olduğundan daha yaşlı gösteriyordu. Ama 40 yıl çok uzun bir zamandı. Kim bilir nerelerde başına neler gelmişti. Çok az tanıdığı dedesini hatırlatıyordu bu adam ona. Belki de Cooper Winston'ın şu kırmızı, mavi kareli, çirkin gömleği yüzünden. Dedesi bu gömleği Abby'le geçirdiği ilk ve son Noel'de giymişti. Gretchen o Noel'de çekilen fotoğrafları gözü gibi saklıyordu. Gömleği de sandıktan çıkarmıştı mutlaka. Eski kot pantolonlu ayakkabıları da. Annesinin sakladığı bütün eşyalar gibi bunlar da lavanta ve naftalin kokuyor muydu? Adam aniden sallanmayı bırakıp ayağa kalktı. Ben biraz bacaklarımı açayım. Etrafta yürüyüş yapacağım. Belki bir şeyler hatırlarım. Gidebilecek misin? Ben sana etrafı gezdiririm ama hastasın. Yavaş da olsa yürüyebilirim. Adam kanıtlamak ister gibi birkaç adım attı. Biraz başım dönüyor. Aslında destek alabilirim. Hanımlardan bana katılmak isteyen olursa. Lütfen onunla ben gideyim dedi Abby. Yerinden öyle bir fırladı ki neredeyse düşecekti. Yürüyüş bana da iyi gelecek. Gretchen'ın suratı asılmıştı. Doğru olur mu bilmem. O çok zayıf durumda. Sen de. Hamilesin diyecekti annesi. Çok yorgunsun diye lafı çevirdi sonra. Yeni kalktın. Önce kahvaltını et. İyiyim ben. Abby lafı uzatmak istemedi. Chicago'da egomanyak sanatçılarla ve sanat toplantıcılarıyla uğraşıyordu. Ama Van Nutrich'e gelir gelmez uslu bir kız oluveriyordu hemen. Sana rehberlik edeyim. Gidelim mi? İyi misin? Tur gibiyim. Eps dedi Gretchen endişe içinde. Lütfen. Abby ısrar ediyordu. Ama annesi kafasına bir şey koydu mu fikrini değiştirmenin imkanı yoktu. Tanrım. Gretchen'ın yüzünden ne düşündüğü açıkça anlaşılıyordu. Çok gergindi. Abby'nin ağzından bir şeyler kaçırmasından, adamı korkutmasından endişe ediyordu. Sonunda iç geçirerek peki siz bensiz gidin dedi. Trabzanlara dayanmış dikilmekte olan adama baktım. Yavaş gidin. Fazla uzaklaşmayın. Şu halimle hızlı gidemem zaten. Siz gezinirken ben de giyinip Abby'ye kahvaltı hazırlarım. Gretchen kızının yanağını okşadı. 20 dakikaya dönmezseniz bas bas bağırmaya başlarım. Anladım, merak etme. Adam Abby'ye kolunu uzattı. Hizmetinizdeyim Bayan Abigail. Annesi gözünü ondan ayırmıyordu. Abby tedirginlik içinde adamın koluna dokundu. Aramızda bir etkileşim olacak mı, fiziksel bir bağ kurulacak mı diye merak ediyordu. Ama adamın koluna girer girmez Annesiyle teyzelerinin dışında hiç kimsede hissetmediği bir huzur duydu. Belki de bu işaret yeterliydi. Dikkatle verandadan indiler, evden uzaklaştılar. Ahıra giden yolda yürürlerken adam durup başını havaya dikti. Derin bir nefes aldı. Böyle bir günde hayatta olmak ne güzel. Bilmediği bir yerde olmasına rağmen bu kadar rahat davranması tuhaftı. Öyle dedi Abby. Kırılmış dağlardan ve bomba patlamış gibi delik deşik olmuş yerlerden uzak durarak onu çimenliğe götürdü. Çimenler düzlenmiş, çiğden ıslanmıştı. Toprak hala kurumamıştı. Aceleleri yoktu nasılsa. Abby yavaş yavaş yürümeye devam etti. Burada mı büyüdün sen? Adam ahıra yakın bir yerde yine durmuş, saluklanıyordu. Hayatım burada geçti. Bir zamanlar keçilerin, domuzların, hatta ineklerin barınağı olan kırmızı boyalı eski ahır gösterdi. Artık hasat aletlerini koyuyorlardı buraya. Onlar da herhalde paslanıp gitmişti. Çok serbesttim dedi Abby. Gözlerini kısarak güneşe baktı. Yalın ayak etrafta koşar, kuş ya da at taklidi yapardım. Çocukluğum çok mutlu geçti. O zamanlar başkaydı. Kendini kanıtlaman ya da olmadığın biri gibi davranman gerekmezdi. Sadece olduğun kişi olabilirsin dedi adam gayet basit bir mantıkla. Abby elini karnına koydu. Bebeğini şehirde geçici hazlar ve cep telefonu mesajlarıyla gerçek yakınlığı ve yüz yüze konuşmayı unutarak büyütmek nasıl olacaktı acaba? Bu yeşilliklerde bir şeyler var. Adam etraftaki kır manzarasına baktı. Gökyüzü ne kadar da yakın. Sanki dokunabilecekmişim gibi. Eminim ayrılınca buraları çok özlemişsindir. Çok, tahmin ettiğimden de çok hem de. Buraya gelince kafam çalışmaya başlıyor. Düşüncelerim netleşiyor. Cep telefonu ve bilgisayar kullanmadığımdan değil sadece. Abby açıklamaya çalışıyordu. Zaman durmuş gibi hissediyorum, anlıyor musun? Sanki ben kafamı toplarken dünya da durup beni bekliyor. Çok makul geldi bana doğrusu. Evini hiç mi hatırlamıyorsun dedi Abby ansızın. Nereden geldiğine dair bir şeyler hissediyor olmalısın. Adam çenesini sıvazladı. Kederli bir sesle ya hiç hatırlayamazsam bu sonsuza kadar kayıp olacağım anlamına mı geliyor diye sordu. Hayır, insan sonsuza kadar kaybolmaz. Köklerini tümden unutmana imkan yoktur. Umarım haklı çıkarsın. Adam çevresine bakındı. Annenin beni bulduğu ceviz koruluğunu gösterir misin? Tabii, koruluğu gösteririm. Ama tam olarak nerede bulunduğunu bilmiyorum. Sarı tuğlalı yolu takip etsek... Oz Büyücüsü kitaplarında ismi geçen ve Zümrüt Kent'e çıkan yol... Abby sırıttı. Gergin anlarda şaka yapabiliyorsun demek. Keşke benim de ovacık, sihirli bir lambam olsaydı. Belki olur dedi adam ama gülümsemiyordu. Abby'nin koluna girdi. Hiç konuşmadan koruluğa doğru yürümeye başladılar. Abby'nin aklından çok şey geçiyordu ama bunları söyleyemezdi. O da pek nadir yaptığı bir şeyi yapmaya karar verdi. Anı yaşamaya, yanındaki adamın hatta üstüne çöken ağırlığının keyfini çıkarmaya. Kim olduğunu bilmiyordu belki ama onun kafasında yaratmadığı kesindi. Sen misin olduğu ortaya çıkarsa onunla daha çok zaman geçirebilirdi. Sam Winston değilse eğer bu anı yaşamakla kalacaktı. Koruluğa yaklaşırlarken adam hızlanmaya başladı. Toprak ayaklarının altından kayıyordu sanki. Abby yürümekte zorlandığını hissetti. İyi misin diye sordu adama. Evet, ağaçların arasında ilerliyorlardı. Adam nefes nefese kalmıştı. Abby'nin bilmediği bir şey arıyordu sanki. Koruluğun içlerine doğru ilerledikçe etrafları kalın bir sis tabakasıyla çevrildi. Abby bulutların epeyce alçaldığını düşündü. Sis yüzünden nerede olduklarını bilemiyorlardı. Abby kendi bahçelerinde kaybolduklarını düşünmeye başlamıştı. Buralarda bir yerde dedi adam. Adam koşar adım giderken ansızın durdu. Abby de durmuştu. Sağa sola bakınıyor, bir şeyler arıyordu sanki. Abby ne aradığını anlayamamıştı. İşte orada dedi adam. Gözümün önündeymiş. Ne o? Abby onun ağaçlardan mesaj falan aldığını sandı. Yoksa nereden bilecekti ki? Adam onu kolundan tutup sisin içine soktu. Gitmesi gereken yeri biliyormuş gibi kararlılıkla yürüyordu. Abby cevizlere basıp kaydı. Etrafındaki her şey bir pus tabakasının altındaydı. Yanından kayar gibi bir şey geçtiğini hissetti. Bacaklarına bir şey sürtünmüştü. Matilda dedi usulca. Kedi olduğunu umuyor, sıçan gibi bir şey olmasından çok korkuyordu. Dalların arasından ilerleyerek adamın peşinden gitti. Biraz ötede bir ağacın etrafında dönüp duruyordu. Cüzdanını ya da kaybettiği bir şeyi arar gibiydi. Yardım edeyim mi diye sordu. Adam onu duymamıştı sanki. Çok garip diye mırıldandı. Ağacın köklerinin arasından bir şey çıkardı. Ne o? Kuş yumurtası galiba. Belki ağaçtaki yuva aşağı düşmüştür. Adam elindekini gösterdi. Turkuaz gibi. Fark ettin mi? Adamın elindeki şey deri bir ipe bağlı bir kolye ucuydu. Eğbi tozunu sildi. Çok güzel. Kimin acaba? Adama geri verdi. Senin de olabilir. Kasırgayla buraya uçmuş olabilir. Belki annem biliyordur. Adam kolyeyi gömleğinin cebine koydu. Ağaca doğru döndü. Elleri belinde bir süre baktı. Yaklaşıp gövdesindeki V şeklindeki yarığa dokundu. Burası dedi. Sesinde en ufak bir şüphe bile yoktu. Yıldırım düştüğünde bu ağacın altındaydım. Yıldırım ha? Vurduğunda bu ağacın altında mıydın? Kesinlikle eminim. Adam havayı kokladı. Sarsıntıyı, ateşin kokusunu hatırlıyorum. Ey bir dudaklarını ısırdı. Bu mümkün değil. Saçmaladığımın farkındayım. Adam sanki onun aklını okumuştu. Ama eminim. Açıklayamıyorum. Sadece doğru olduğunu biliyorum. Ellerini kaldırıp yanık avuçlarına ilk kez görüyormuş gibi baktı. Tenimde ateşi hissedebiliyorum. Bütün vücudumun sarışını, sonra dizlerimin üstüne düştüğünü. Eybin'in ne diyeceğini bilemiyordu. Bu ağaç olduğundan emin misin? Evet, adam ağacın soyulmuş kabuklarına dokundu. Bu ağaçtı. Ama Eybi onun aklının karışık olduğunu, gerçekle hayali ayırt edemeyeceğini düşünüyordu. Çünkü adamın gösterdiği ağacı çocukluğundan beri bilirdi. Ona bir isim bile vermişti. Hazine ağacı diyordu. Dallarına tırmanıp eşyalarını yarılmış gövdesinin içine saklardı. Ağacın nasıl bu hale geldiğini bile biliyordu. Bunu Sam Winston'ın da bilmesi gerekirdi. Tabii hafızasını kaybetmediyse. Bu ağaca yıllar önce yıldırım düşmüş. Ben doğmadan önce. Sen bile doğmadan önce. Annesi Lily'den dinlediği bir hikayeyi Abby'ye böyle anlatmıştı. Sam'in dedesiyle anneannesi çiftliğe taşındıklarında korulukta şiddetli bir fırtına çıkmış, meyve vermeyen ağaçlar yeniden canlanmıştı. Yani belki de karıştırıyorsundur dedi Abby. Sözlerini dikkatle seçmeye çalışarak. Çünkü aynı yere iki kez yıldırım düşmeyeceğini herkes bilir. Yanlış biliyorlar o zaman. Adam ona doğru döndü. Yüzündeki çizgiler daha da derinleşmişti. Yıldırımın aynı yere ikinci kez düşmeyeceği doğru değil. Her zaman olur böyle şeyler. Kayıp bir sevda gibi fırsatını bulduğu anda ait olduğu yere döner. İyi bir adama baktı. Kalbi deli gibi atmaya başlamıştı. Auralar gören, rüya yorumlayan, boynuna kristaller asan hippilerden değildi. Ama tuhaf, karışık işler döndüğünün farkındaydı. Bu işlerin karşısında duran adamla bir ilgisi olduğundan da emindi. Ufak bir baş dönmesi bütün vücudunu sararken Abby yavaşça olduğu yerde sendeledi ve anlık bir dürtüyle karnını tutarak hafifçe inledi. İçinde bir şeylerin kıpırdandığını duyuyordu. Bebeğin hareketlerini hissetmesi mümkün değildi. Daha çok erkendi. Hamilelikle ilgili internet sayfalarından bebeğin ilk hareketlerine canlanma dendiğini öğrenmişti. 8. haftasında çilek büyüklüğünde kalbe atan bir canlıydı bebeği. Yine de hissettiği şey çok gerçekti. Bu hissi bebeğin vermediğini, içinde yeni uyanan bir şeylerin sevdiği şeyleri asla kaybetmemiş olduğu duygusunun yol açmış olabileceğini düşündü. Bebek bekliyorsun dedi adam. Abby onun kendisine baktığını fark etti. Dimdik bakan gözlerinden rahatsız olmuştu. İnkar edebilirdi. Bu çok kolay olurdu. Ya da hiç sesini çıkartmayabilirdi. Ama elinde olmadan evet deyiverdi. Yeni öğrendim. Bu yüzden eve döndüm. Babası biliyor mu? Abby başını iki yana salladı. Onu seviyor musun? Ne tuhaf soruydu bu böyle. Elbette seviyorum dedi Abby. Neden o halde? Adamın ses tonu Abby'nin gözlerini yaşarttı. Adam da ağlamaklı olmuştu. Bu adam babası değilse Abby'yi neden bu kadar önemsiyordu? Hamile olduğumu öğrenmeden önce evi terk etti. Kalbi sıkışıyordu ama yine de sakinliğini korumaya çalıştı. Düşünmek için zamana ihtiyacı vardı. Neden bu kadar çok şey anlattığını bilmiyordu. Bir türlü kendine hakim olamıyordu. Nathan benim gibi hissetmesi için zorlayamam. Ya kendi isteğiyle döner ya da hiç dönmez. Bebek yüzünden mecbur hissetmiyordu. Etmesini istemem. Sen hislerinden eminken karşısındaki değilse tutacak bir dal ararsın. Berbat bir durum. Nate'in kararsızlığı içine oturmuştu. Ben onunla olmak istiyorum. O zaman araya bu kadar mesafe koyma. Kafanı topladığında çok geç olabilir. Abby'nin içi üperdi. Eve dönmesi, Nate'le arasına mesafe koyması belki de onu sadece daha çok uzaklaştırmıştı. Hata mı etmişti? Doğruyu bulacaksın. Hafifçe koluna dokundu. Nereden biliyorsun? Beni tanımıyorsun bile. Abby güçlü durmaya çalışıyordu ama boğazı düğümlenmişti. Tek bildiğim çok nazik ve cömert bir annen olduğu. Yeniden ceviz ağacına baktı. Ellerini ceplerine soktu. Armut dibine düşer. Keşke sen o olsaydın diye sesi düşündü Eybi. Adam bir şekilde onu duymuştu. Kim olsaydım? Babam demeyi ne kadar isterdi. Sen Winston, annemin eski bir arkadaşıydı ve bu çiftlik bir zamanlar onundu. 40 yıldır onu ne gören ne de ondan bir haber alan var. Şimdi anlaşıldı diye mırıldandı adam. Ne anlaşıldı? Adam omuz silkti. Şöminenin üstünde fotoğraflara bakarken annem bir şey demişti de o fotoğraflardaki insanları tanıyacağımı umuyordu. Herhalde o da benim kaybolan arkadaşı olmamı diliyor. Eybi başını salladı. Adam kararsızlık içinde etrafına bakındı. Sanki kırmızı ahırı, göğün mavisini, çimenlerin yeşilini içine çekiyor, ezberini alıyordu. Sam Winston olsaydı nasıl bir hayat yaşayacağını anlamak ister gibiydi. Burası kesinlikle unutulacak bir yer değil. Eybi iç geçirdi. Haklısın, öyle. Adam belli belirsiz gülümsedi. Sis dağılırken Eybi'nin içinden bir şeyler kopup gitmişti sanki. Annem bas bas bağıracak şimdi. Geri dönelim mi artık? Evet, onu bağırtmasak iyi olur. Hiç hoş değil. Eybi ona uzatılan kolu hiç tereddüt etmeden girdi. Aklı düşüncelerle öylesine doluydu ki koruluktan çıkana kadar ceviz ağaçların dallarında parlayan yeşil dalları fark etmemişti. Yeniden hayat bulmuşlardı. 12. ayrımın sonu, sayfa 182.